Ayrım 6, Kuryaner, Wolfgang Schorlau, sayfa 57. 11. Başlamanın büyüsü. Her başlangıcın içinde bir yerlerde bir büyü saklıdır. Kim söylemişti bunu? Önemli değil, çünkü doğru değil. Bu başlangıcın içinde bir yerlerde korku gizleniyordu ve nahoş bir hatıra. Önce belirsiz bir duygu vardı içinde, sonra giderek netleşti bu işte hoşuna gitmeyenin ne olduğu. NSU üçlüsü döner cinayetleri denen şu cinayet dizisi ve Köln'de Kolbstrasse'de gerçekleşen bombalı saldırıyı çok iyi hatırlıyordu. Dengler o tarihte yani 2004'te daha bürodaki eşyalarını toplamamıştı. Her şey çok hızlı gelişmişti. BKA'dan istifası, nihayet ayrılıyor olmasının Doktor Müller'e verdiği rahatlama hissi, amirlerinden hiçbirinin fikrini değiştirmesi için onu ikna etmeye çalışmamasının Dengler'de yarattığı hayal kırıklığı ve attığı bu adamın iş arkadaşlarını derin bir şaşkınlığa sürüklemesi. Arkadaşları gerçekten çok şaşırmışlardı. Çünkü istifa ederek bütün emeklilik haklarını kaybediyordu. Su katılmamış bir salak olduğunu düşünüyorlardı ve muhtemelen haklıydılar. Geriye bakış 12, Köln, 10 Haziran 2004, Emniyet Müdürlüğü. Tufan, henüz hala tanık konumundasınız. Bana her başer deyin lütfen. Hem tanık olmam doğal değil mi? Başka ne olacaktım?
Kürtlerle iş yapıyordunuz Tufan.
Sizin için ismim Her Başer. Ben kitap satarım. Kürtlere de tabii ki. Kitap ihtiyacı olan, kitap almak isteyen herkese kitap satarım. Bunu size defalarca söyledim. Dükkanıma gelip kitap almak isteyen herkese kitap satarım ben.
PKK'ya koruma için haraç ödüyor musunuz?
Hayır, ben sadece devlete vergi öderim.
Espri yapmaktan vazgeçseniz iyi olur Tufan.
Maalesef bu bir şaka değil.
Kolbstrasse'de kim PKK'ya haraç ödüyor?
Zannediyorum kimse. Ama benim bu işlerden haberim olmaz. Ben sadece bir kitapçıyım, anlatabiliyor muyum?
Biz bombadan sizin sorumlu olduğunuza inanıyoruz.
Ben mi?
Olay yerindeydiniz.
Yardım etmek istiyordum. Bomba dükkanımdan sadece birkaç metre. En iyisi siz orada olan iki meslektaşınıza sorun. Oradaydılar ve her şeyi görmüş olmaları gerekir.
Küstahlaşma.
Sorgu odasına ikinci bir polis girdi. Arkadaşının kulağına bir şeyler fısıldadı. Bunun üzerine ikisi beraber dışarı çıktılar. Birkaç dakika sonra sorguyu yapan polis geri geldi.
Tufan Başer, şimdi gidebilirsiniz. Her gün beni arayacaksınız. Bir dahaki sefere muhtemelen zanlı olarak ifade vermeye geleceksiniz.
Zanlı olarak mı?
Enseleyeceğiz seni. İnan bana, enseleyeceğiz.
Hiç bitmeyecekmiş gibi görünen koridorlardan geçerek evine dönerken iki polisin birbiriyle konuştuğunu duydu. Dengleri tanıyorsun değil mi? Wiesbaden'daki takip araştırma dedektiflerinden.
Tabii tanıyorum. Georg Dengler, Wiesbaden'daki en iyi adamları.
Wiesbaden'daki en iyi adamlarıydı. Stuttgart'ta özel dedektiflik yapmaya başladığını duydum.
Yok yahu, başını derde mi sokmuş?
Hiç fikrim yok. Tufan Başer, Georg Dengler ismini işte ilk kez o gün duydu. Ertesi gün bilinmeyen numaraları aradı, Stuttgart'ta oturan Georg Dengler ismindeki şahsın telefon numarasını öğrendi. 13. Dengler ve Olga. Ertesi gün uyandığında kalbinde inanılmaz bir hafiflik hissetti. Sanki bir tüyden fazla değildi ağırlığı. Dengler ayaklarının gerçekten zemine değip değmediğini kontrol etmek istercesine yerdeki karolara baktı. Gerçekten de yere basıyordu. Hem de oldukça sağlam adımlarla. Halbuki hissiyatı gizemli bir koreografiye uyarak mutfağın karoları üzerinde kendiliğinden kayıp gittiği şeklindeydi. Olga dönüyordu. Bu akşam. Mutfak bezini alıp sol omzunun üzerine attı, sarkan köşesini sağ eliyle tuttu, başını da bezin üst köşesine yaslayarak dans eder gibi dönmeye başladı mutfakta. Kendi ekseni etrafında döndü, sonra büyük bir adım attı, suratı mutlu bir budala gibi dört köşeydi, bir kere daha döndü. Şimdi pencerenin yanındaki rafa koyduğu CD çaların karşısında duruyordu. Aleti çalıştırdı, dönerek odanın ortasına geldi. Gözleri kapalı müziğin başlamasını bekliyordu. Junior Wells en sevdiği blues'u söylemeye başladı. Please help me, Oh Lord, I can't do it all by myself. Dipnot, Tanrım lütfen yardım et bana. Bütün bunları halledemem ki kendi başıma. Junior Wells küçücük mutfağın her köşesine ağız armonikasının gümüşü notalarıyla doldurdu. Denkler dans ediyordu. Bir kere daha döndü kendi etrafında. Sonra bir büyük adımla yönünü değiştirdi. Şimdi tekrar CD çaların önündeydi. Sesin yüksekliğini ayarlayan düğmeyi sonuna kadar sağa çevirdi. I may have to wash, I may have to sew, I may have to cook, I might mop the floor, but you help me babe. Dipnot, yıkayıp temizlemek zorunda kalabilirim. Dikiş dikmek, pişirmek yemekleri, paspaslayabilirim yerleri. Ama sen bebeğim, yardımsız bırakma beni. Olga dönüyor, bu akşam. Bir dönüş daha, sonra birden duruverdi Evye'nin önünde. Tabaklar heyecan verici bir kule oluşturmuşlardı. Kurumuş sarımsak ve domates sosu artıklarını görmemek mümkün değildi. Dankler derin bir nefes aldı, kokularını almamakta. Derin bir iç geçirdi, sağ eliyle mutfak bezini omzundan aldı. Bir sonraki şarkıyla başlayan Junior'un sesini biraz kıstı. Got my mojo working, but it just won't work on you. Got my mojo working, but it just won't work on you. I wanna love you so bad till I don't know what to do. Dipnot, ilgini çekmek için numaralarım var ama sen pas vermezsin. İlgini çekmek için numaralarım var ama sen pas vermezsin. Seni öyle beter seveyim ki ne yapacağımı şaşırayım. Dankler işe koyuldu, bulaşıkları yıkadı, kuruladı, tabakları, fincanları ve bardakları mutfak dolaplarına kaldırdı. Ocağı ve evyeyi temizledi, yerleri sildi, pencereleri açıp ortalığı havalandırdı. Pencerelerin de acilen silinmesi lazımdı ama belki de abartmasa daha iyi olurdu. Bu arada tamamen sırılsıklam olmuş mutfak beziyle yatak odasına geçti. Bezi kirli torbasına tıkıştırırken acaba önce kurumasını beklemek daha doğru olmaz mı diye düşündü. Sonra vazgeçti bu fikirden. Yerde yatan Van Morrison CD'sini gördü. Zarif denilebilecek bir hareketle dönüp eğildi. Sağ eliyle CD'yi yerden aldı. Döne döne dans ederek koridoru geçip mutfağa döndü. CD çalardan Junior'u çıkardı, yerine Fun the Man'i koydu. Tekrar başlat düğmesine bastı. Mutfağın ortasında durdu ve bundan sonra ne yapması gerektiğini düşündü. Önce Van Morrison'a kulak verecekti. I heard Lead Belly and Blind Lemon on the street where I was born. Sonny Terry, Brownie McGee, Muddy Waters singing I'm a Rolling Stone. I went home and read my Christmas Humphreys book on Zen. What's my line? I'm happy cleaning windows. Dipnot, Sonny Terry, Brownie McGee, Muddy Waters, I'm a Rolling Stone'u söylerken ben eve gidip Christmas Humphrey'nin Zen kitabını okudum. Hangisi benim satırım? Camları silmekle ben mutluyum. Yatak çarşafını da değiştirecekti. Dört büyük dans adımı ve üç dönüşle yatak odasına varmıştı bile. And I'll stand beside you, beside you, oh child, to never wonder why. Ve hep yanında olacağım, yanında senin, ah çocuğum, asla meraklanmamak için. Son bir dönüşün ardından kendini yatağa bıraktı, Olga geliyor, yaşasın. Bir zıplayışta kalktı yataktan, yastıkları ve yorganı taburenin üzerine koydu, çarşafı çekip çıkarttı. Ikea'dan aldığı hava delikli kirli kutusuna soktu. Mutfakta Van Morrison, John Lee Hooker'la düet yapmaya başlamıştı bu arada. I'm back on the corner again, in the healing game. Dipnot, işte tekrar köşeye çekildim, iyileşme oyununda. Ah bir motosikletim olsaydı diye geçirdi aklından. Hemen plakasını söker, garın merdivenlerinden bekleme salonuna çıkar, oradan da peronlara kadar giderdi. Olga arkama otururdu, basardım gaza ve... Ayak kurmayı bırak, çarşaflarla ilgilen. Dankler yatak takımlarının durduğu dolabı alt üst edip yeni yastık kılıfları, nevresim ve beyaz bir çarşaf çıkardı. Çok beceriksizce ama en az bir o kadar da kahramanca bir mücadelenin sonunda yastık kılıflarını ve nevresimi geçirmeyi başardı. Çarşafı döşeğin üzerine serdi, uçlarını döşeğin altına soktu. Köşeden köşeye eliyle düzeltip gerginleştirerek kırışıklıklarını da aldı. O bunları yaparken mutfakta John Lee şarkısına devam ediyordu. In the Healing Game. Olga Berlin'den gelen ICE'den taşan yolcu seninin en önlerindeydi. Denkler hemen gördü sevgilisini. Birbirlerinin kollarına atıldılar. El ele Königstrasse'den yukarı doğru yürümeye başladılar. Ama pek mesafe kaybedebildikleri söylenemezdi. Yaşlı genç kadın erkek bir sürü insan. Hemen hepsinin boynunda birer tuhaf kırmızı atkı tıklım tıklım üst üste doldurmuşlardı sokağı. Ne oluyor burada? Kilise günleri, protestanların kilise günleri nedeniyle Stuttgart mahşer yeri gibi. Königstrasse'den ayrıldılar ve parkın içinden opera binasının önünden devam ettiler yollarına. Ama burası da insan kaynıyordu. Çok sıcak bir gündü. Güneş hem dini bütünleri hem de dini daha az bütünleri kavuruyordu. Pazar meydanında Heiner Geisler konuşuyordu. Dipnot, Hristiyan demokratların sağ kanadından etkili bir politikacı, sola karşı polemikleriyle, kutuplaştırıcı tutumlarıyla bilinir. Elmau şatosundaki G7 zirvesine karşı gösteriler yapılmasını engellemek için elinden geleni ardına koymayan Bavyera eyalet hükümetine verip veriştiriyordu Geisler.
Gösteri hürriyeti seçme hakkının ardından anayasamızın en önemli ikinci hakkıdır diyordu Geisler meydanın gölgelik bölümüne sıkışmış dinleyicilere.
Politikacılar niye ancak meclisteki koltuklarını kaybettikten sonra akıllanıyor? Bir fikrin var mı diye sordu Olga.
Denkler omuzlarını silkti yürümeye devam ettiler.
Wagnerstrasse 39'a vardıklarında Olga önce seyahat çantasını dairesine çıkardı. Duştan sonra kavun içi bir havluya sarındı. Bu kıyafetle aşağıya Denkler'in dairesine indi, kapıyı çaldı. Denkler kapıyı açtı. Evet, oradaydı işte. Kapıya yaslanmış gözlerinin içine bakıyordu. Denkler elinde dolu iki şampanya kadehi tutuyordu. Olga'nın bakışlarına karşılık verdi. Gözlerini ondan ayırmadan kadehleri masaya bıraktı. Olga elini uzattı sevgilisine ve beraberce yatak odasına geçtiler.
Özledin mi beni?
Özlemek kelimesi kifayetsiz kalır.
Olga'nın o kendine has gırtlaktan gelen tok sesle gülüşü Denkler'in yorgun bedeninde tekrar tuhaf ürpermeler hissetmesine neden oldu. Gülümsedi dedektif. Son derece rahat ve mutluydu. Olga Denkler'in göğüs kafesini ve göbeğini okşadı. Dedektif bacaklarını uzattı gerindi. Genç kadının işaret parmağı bu defa dedektifin göbek deliğinin etrafında gezinmeye başladı.
Peki ben Berlin'deyken beni özlemek dışında neler yaptın bakalım?
Eli biraz daha derinlere doğru kaydı.
Denkler dedektiflik son derece işinin ehli olan dedektiflik büromuz kurulduğundan bu yana en yüksek ücretli işini aldı.
Peki nasıl bir iş bu?
Bu arada eli biraz daha derinlere kaydı. Dili Denkler'in göğüs uçlarında geziniyordu.
15.000 avro düşünebiliyor musun? Hem de basit bir iş için.
Olga Denkler'in sağ göğüs ucunu yumuşacık ısırdı ve hemen hoş bir tepki aldı. Yine aynı gırtlaktan kahkahayı duydu dedektif, bu defa biraz daha alçak sesle.
Bu çok hoşuma gidiyor, hemen cevap alıyorum vücudundan.
Olga'nın eli Denkler'in bacaklarının arasındaydı şimdi, hem de her yerinden. Kimliği belirsiz biri telefonla,
Olga, bu şartlar altında anlatmaya devam etmem mümkün değil.
Genç kadının dili göğüs ucundan göbek deliğine doğru bir gezintiye çıktı.
Anlatırsın, anlatırsın.
Ben bilmem, benden bir şeyler öğrenmemi istiyor.
İlginç.
Denkler usulca inledi.
Mundlos ve Bernhard'ı kimin vurduğunu öğrenmemi istiyor. Biliyorsun değil mi, şu radikal sağcı iki orospu çocuğu. Ama bu şekilde anlatmama imkan yok.
Sonra bir anda termometre sıfırın altına düştü, hem de çok altına. Bir saniye evvelin yumuşak, sıcacık ve müşfik Olga'sı bir anda sert kas katı olmuştu. Buz kesmişti adeta. Olga gözlerini Denkler'e dikti. Denkler olan bitene bir andan veremiyordu.
Ne yapıyorum dedin sen?
Denkler güzel bir rüyadan uyanır gibi hissetti kendisini. Olga'nın omzunu okşamaya çalıştı ama sevgilisi silkelenip kurtuldu elinden.
Ne yapıyorum dedin sen?
Ne? İşimi soruyorsun. Çok kolay bir iş.
Olga doğruldu.
Bu heriflerin benim gibi insanları öldürdüğünü biliyorsun. Gerçi benim gibi bir çingene eksik kalmış infaz listelerinde ama...
Denkler sevgilisine sarılmaya çalışınca Olga silkinli bir kere daha itti onun kolunu. Seni korurum ben, kimse kılına bile...
Bu ikisini kimin vurduğunu ortaya çıkaracakmışsın ha? Bu iki katili birer kurban haline getirmek istiyorlar ve sen de onlara yardım ediyorsun. Hem de sen, benim sevgilim.
Hey Olga, dur bir dakika, delirdin mi? Kimsenin tarafını tutmuyorum ben hiçbir zaman.
Birisinin bu iki katili temize çıkartmasına yardım ediyorsun. Özellikle senin böyle bir şey yapmanı hiç anlamıyorum.
Temize çıkartmak mı? Kesinlikle hayır. Olga!
Kadının suratı ifadesizdi, sanki bir maske takmış gibiydi. Yataktan sıçrayarak kalktı, sanki Dengler'in kokusundan kurtulmak istiyormuş gibi silkelendi.
Dengler hala anlam veremiyordu olanlara. Para için, sadece para için bu alçaklara yardım edeceksin.
Havluyu alıp beline doladı.
Şu senin kimliği belirsiz işverenin ne istiyor? Bu iki alçağı temize çıkarmak. Sen ona yardım ediyorsun, inanamıyorum.
Hızla koridora çıktı, hemen ardından şiddetle çarpılarak kapandı dairenin kapısı. Dengler hala yatağında inanılmaz bir çaresizlik içerisindeydi. O gece iki kere üst kata çıkıp Olga'nın kapısını çaldı.
Olga, lütfen aç kapıyı.
Tepki yok.
Olga, lütfen. Ben satın alınabilen bir adam değilim. Hele, lütfen bırak konuşalım.
Tepki yok. Dengler tekrar yattı ama uyuyamıyordu. Her şey Olga kokuyordu. Çarşaf, devresim, yatak odası, hatta bütün ev. Dengler ne yapacağını bilemez bir halde ve öfkeliydi. Yorganı attı üzerinden, hızla yataktan kalktı ve anadan üryan çıktı merdivenin basamaklarını.
Olga, Tanrı aşkına konuşalım şu işi.
Tepki yok. Aşağı indi, dairesinin kapısını kapadı. El yordamıyla oturma odasına geçti ve ışığı yakmadan dolaptaki viski şişesini buldu.
14. İlk araştırma. Hiç uyumamıştı ya da hiç uyumadığına inanıyordu. Hava aydınlandığında uyanık ve perişan durumdaydı. İki kere sallana sallana banyoya gidip midesindekilerle vedalaşmıştı. Çok fazla viski, çok fazla üzüntü, çok fazla hayal kırıklığı.
Dengler önünde çırılçıplak durduğu aynada tıraşsız suratını seyrediyordu. İyice küçülmüş, yapış yapış gözlerine kan oturmuştu. Saçlarının bir yarısı kalk gidelim derken diğer yarısı bok yeme otur der gibiydi. Nefesi bir boğayı devirecek kadar berbat kokuyordu. Dengler bu durumun değişeceğine dair fazla da ümitlenmeden dişlerini fırçaladı. Aklından kahvaltı yapmayı geçirdiği anda midesi yine teyakkuza geçti. Ama bir fincan kahve hiç de fena olmazdı. Kafeteryayı arayıp buldu, çevirerek üst kısmını alt kısmından ayırdı. Kahvenin konduğu delikli kısmı evyeye koydu, alt kısmına su doldurdu ve o anda o benzersiz fikir düştü aklına. Cafetiera'nın lastik contasını değiştirse ne kadar iyi olurdu. Uzun zamandır yapması gerekiyordu bunu aslında. Conta iyice kararmış ve bütün elastikiyetini kaybetmişti. İşaret parmağıyla mereti yerinden çıkartmaya çalıştı ama iyice yapışmıştı conta. Çekmeceden bir çatal çıkardı, neredeyse kömürleşmiş lastik contayı onun yardımıyla yerinden söküp çöpe attı. Yeni contaları nereye koymuştu? Mutfak dolabında en arkalarda bir yerde buldu aradığını ve İtalyan usulü kahve ibriğine yeni bir conta taktı. Bundan sonrası gözü kapalı da yapacağı rutin bir işti. Önce kahve değirmenini çalıştırdı, sonra çektiği kahveyi cafetiera'ya doldurdu. Aleti ocağın üzerine koydu, kibriti aradı, buldu ve ocağı yaktı. Bir de şu boktan baş ağrısı olmasaydı... Yatak odasına geri döndü, yatağının önünde dört bir yana saçılmış elbiselerini görünce şaşırdı. Olga'yla beraber oluşları canlandı hafızasında ve gecenin nasıl sona erdiği. Yatağın kenarına oturdu, bütün benliğini derin bir elem ve kendine acıma duygusu kapladı. Ne olmuştu? Aldığı iş Olga'yı gücendirmişti, deliceydi bu, tamamen anlamsızdı. Onu seviyordu, hem de nasıl. Yatağa uzandı, ne yapabilirdi? Eğer Olga aldığı bu işi bu kadar sakıncalı buluyorsa derhal işten vazgeçebilirdi. Ama aldığı paranın 5000 avrosunu harcamıştı bile. Kira, Basla'daki gece, yeni bir jean ve bir tişört, özel olarak Olga'yı garda karşılarken şaşırtmak için aldığı şeyler. Neydi bu kızgınlığın sebebi? Biraz araştırma yapacaktı. Belki BKA'dan bir iki dosya alacak, biraz okuyacak ve ardından 3 sayfalık bir rapor yazacaktı. Sonra da bırakacaktı eski hikayelerin peşini. Eski hikayeler, eski hikayeler olarak kalmalıydı. Bundan daha fazla değildi yapacağı. O halde neden bu kadar öfkelenmişti Olga? Son geceyi düşündü. Ne kadar tatlıydı dün gece Olga, ne kadar tutkuluydu. Onunla beraber olmaktan nasıl muazzam bir keyif almıştı. Dengler anlam veremiyordu olan bitene. Muhakkak konuşmak zorundaydı Olga'yla. Onu kaybetmek istemiyordu. Onu hiçbir şekilde kaybetmek istemiyordu. O anda mutfakta bir gürültü duydu. Giderek şiddetini arttıran bir tıslama. Tıs! Ses daha da yükseldi. Dengler zıplayıp kalktı yataktan. Ne oluyor Tanrı aşkına? Ardından boğuk bir gürültü duyuldu. Pof! Hızla mutfağa koştu. Islak ve sıcak kahve tavana ve duvarlara muntazam bir şekilde yayılmıştı. Dolaba ve evyeye yapışmıştı. Masa ve sandalyeleri süslüyordu. Zemini kaplamıştı. Kısacası her yerdeydi. Baş ağrısından duman olmuş çırılçıplak Dengler, kahverengi lekelerden oluşmuş bu kaotik resmi seyretmeye başladı. Hala evyenin yanında duran ufak süzgeç çarptı gözüne. Atlamıştı. Contayı taktıktan sonra üst süzgeci alete tekrar yerleştirmeyi unutmuştu. Baş ağrısı 10 katına sıçradı. Binanın sokak kapısının kapandığını duydu. Ardından adımlar, aşina adımlar. Islak kahveyle kaplı zeminde pencereye koştu. Olga elinde tekerlekli bavuluyla aşağıdaydı. Dengler hızla pencereyi açtı. Avazı çıktığı kadar sevgilisinin adını bağırdı. Olga ona doğru dönmedi bile. Dengler olanca hızıyla kapıya koştu. Basamakları ikişer üçer atlayarak indi. Sokak kapısını açıp dışarı çıktı. Olga'dan iz yoktu ortalarda. Boyunlarında kilise günleri nedeniyle taktıkları kırmızı atkıları, Wagner Strasse'yi tırmanan yaşlıca iki kadın bir anda durup Adem Baba kılığındaki Dengler'i seyretmeye başladılar. Biri "Halleluya!" yani "Şükürler olsun!" dedi saygıyla. Georg Dengler çoktan gerisin geriye yürümeye başlamıştı bile. Omuzları düşmüş bir halde mahvolmuş evine ve mahvolmuş hayatına geri dönmek üzere merdivenleri çıktı. 6. Ayrımın sonu. Sayfa 68.